Ayrım 11. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 131. Ben, annem, kardeşim üçümüz kaldık. Dedem, babam, dört amcam gittiler. Aman ya Rabbi. O ne biçim ayrılık, o ne biçim kopuştu. Ha onu anlatıyordum. Biz nasıl kaldık? O zaman padişahlık idaresi var. Padişah Müslüman olanlar kalsın diye ferman çıkarmış. Ermeni olup Ortodoks olup din değiştirirsen, Müslüman olursan sevkiyetten kurtuluyorsun. Din değiştirmeyenler toplanıp götürülüyor. Hükümet sanatkar olanlara, ihtiyaç duyulan zanaatkarlara Ahmet Mehmet ismini alın, kurtulun dedi. Bu şekilde kalanlar oldu. Bizim kalmamız büyükannemiz sayesinde oldu. Din değiştirip kaldık. Babam, dedem, kardeşlerim, amcalar din değiştirmeyi kabul etmediler. Din değiştirmektense ölürüz dediler. Sevkiyat öncesi Merzifon'da 300 hane kadar Ermeni yaşıyordu. Hesap et, hane başına 5'er kişiden 1500 kişi eder. Ermeniler toplanıp sevkiyete gönderiliyor. Merzifon ölüm korkusuyla titriyor. Bağırış, çığırış ortalığı kaplamış. Konu komşu Türkler de korku içindeydi. Yardım etmekten çekiniyorlardı. Bizim başımıza da bela gelir, aman aman bize de bulaşır diye korkuyorlardı. Ölüm korkusu sarmıştı her yeri. Ermenileri korumanın, saklamanın cezası ölümdü. Buna rağmen az çok yardım eden tek tük dürüst, vefalı Türkler de oldu. Kimisi, siz korkmayın, bir şey olmaz. Girin evinize, kapayın kapınızı diyerek cesaret veriyordu. Merzifon'daki ya da çevredeki Rumlar durumumuzu görüyor, biliyordu. İşin saklısı gizlisi yoktu. Ermeniler göz göre göre ölüme gidiyordu. Ama kimse yardım edemiyordu. Rumlar yardım etmediler, edemediler. Hiç karışmadılar. Çünkü sevkiyete gönderilen bir Ermeni'yi saklamanın, korumanın cezası ölümdü. Türk olsun, Rum olsun, insanlar bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın kabilinden başlarının çaresine bakıyordu. İyi hatırlıyorum. Sevkiyetin olduğu erkeklerin evlerinden, barklarından toplanıp götürüldüğü günlerin ertesiydi. Tam bir ana baba günüydü. Çocuk deyip geçme, yaşım küçüktü ama her şeyi anlıyor, biliyor, görüyordum. Biz Müslüman olmuş, sevkiyetten kurtulmuştuk. Ama korkumuz devam ediyordu. Korku var, korku var. Çocukluğumdan mı, korkunun şiddetinden mi, ben böyle korkuyu hayatımda bir iki sefer daha ya yaşadım ya da yaşamadım. Babamı, dedemi, amcalarımı götürdükleri gün hava nasıldı, mevsim neydi? Gözümün önüne getiremiyorum ama babamı anamın kolundan koparıp götürüşlerini şu anmış gibi yeniden yaşıyorum. O günler çok rüyalarıma girdi. Yaşım 90'ı geçti, hala o günlerin rüyasını görürüm. Babamlar gittikten sonra Müslüman olduk ya, çocuğun Müslümanlığından ne olacak? Ben o zamana kadar kiliseye gitmiştim. Çocuk aklımla düşünürdüm. Sanki ben anne Müslüman olduğumuz için babam, dedem, amcalarım, dayım sevkiyete gitmiş gibi gelirdi. Kendi kendime kızar, utanır, ezan okunurken gizlice haç çıkarır, babamın gelivermesini beklerdim. Çocuk deyip geçmeyeceksin. Annem genç yaşında yalnız kalmıştı. Etrafta iyi insanlar, vefalı Türkler, Müslümanlar da var ama it kopuk da çok. Evimizin kapısından ayrılmıyor, annemin etrafında kuş uçurtmuyordum. Küçük kardeşimi koruyor, ona ağabeylik yapıyordum. İşte tam o günlerde bir haber geldi. Kadınlar, sizi sevkiyete gönderilen kocalarınızın yanına götüreceğiz, hazırlanın. Çok iyi görüştüğümüz Türk komşularımız vardı. Bizim de hazırlandığımızı görünce sordular. Hayrola, ne yapıyorsunuz, ne bu hazırlık? Böyle böyle bir haber geldi. Eşyalarımızı satıp kocalarımızın yanına gideceğiz. Akıllı olun, sakın ha sakın yerinizden kıpırdamayın, kapınızdan dışarı adımınızı atmayın. Ortalıkta görünmeyin, giderseniz siz de gidersiniz. Giden geri gelmez. Neredeyse inanacaktık. İnsan dara düştü mü, uçan kuştan, sürünen yılandan medet umuyor. Sağ olsunlar, Türk komşumuz demese biz gidecektik gidenlerin dönmediği yere. Amasya'da da böyle olmuş dedi Ohan Özant. Benim Türkçe adımı koyan komşumuz Hasan Kaynar adındaki zat-ı muhterem Ermenileri çok müdafaa etmiş. Hatta bizim ailenin bir kısmını da o kurtarmış. Kendisi Türk. Kocalarınızın yanına gönderileceksiniz, haberlerine inanmayın, cahillik yapmayın. Kocalarınıza falan gidemezsiniz, meydana çıkmayın. Ortalık biraz sakinleşinceye kadar biraz saklanın demiş. Yoksa bizimkiler de kocalarımızın yanına gidiyoruz diye gideceklermiş dönüşsüz yere. Vahram Karabent bir su istedi. Nefesini yeniledi. Derinden bir ah çekti. Ne diyordum, neredeydik diye sorarak kaldığı yerden anlatmaya başladı. Sevkiyet günleri bir sene kadar sürdü. Ölen öldü, giden gitti. Sonradan kimisi geri döndü. Anlatırlardı başlarından geçenleri. Bizim çektiklerimiz onlarınkinin yanında hiç kalır. İnsanoğlu, analar babalar, çoluk çocuk, kız kızan, kadın erkek nasıl dayanmış bunca acıya, bunca zulme, bunca korkuya. İnanılır gibi değil ama gerçek. Sevkiyete gidenlerin hepsi bir yere gitmemiş. Herkesin başına aynı işler gelmemiş. Herkes çok çekmiş ama çeşit çeşit çekmiş. İnsan demirden sağlam, ipten çürük. Ölmeyince ölünmüyor. Gidenle gidilmiyor, gidenler kardeşin, anan baban da olsa hayatı kaldığı yerden devam ettirmek boynunun borcu. Çocuktum ama şimdi bile Merzifon'daki Ermeni mahallenin, Ermeni evlerinin yerlerini göster, haritasını çiz deseler tek tek gösterir çizerim. Sahipsiz kalan evler yerli Türkler tarafından yağmalandı. Kimisi eşyalarını taşıdı, kimisi kapısını, kimisi penceresini söküp götürdü. Bir şey diyemedik. Demek mümkün değildi. Kimi kime şikayet edeceksin? Boşalan viranelerin içinde falan oynardık. Epeyce sonra Yunanistan'dan mübadiller geldi. Atatürk Ermenilerin arazilerini, evlerini onlara verdi. Sevkiyetten bir iki yıl sonra falan kilisemiz, okulumuz duruyordu. Evleri yağmalayanlar okulumuzu, kilisemizi yakıp yıkmamıştı nedense. Kurtulup geri gelenler, Müslüman olup kalanlar yeniden başladılar hayatı kurmaya. Ermeni mallarının hepsine tehcire tabi denilerek el konulmuş, hazineye devredilmişti. Mallar gitti. Biz yetim büyüdük. Babamı dedemi iyi hatırlıyorum, hali vakti yerinde insanlardı. Dedemin babası Acemistan'dan gelmiş, Merzifon ile Amasya arasında 3200 dönüm büyüklüğünde verimli bir çiftlik satın almış. Bu 3200 dönüm çiftlikten bize şöyle ilaç için bir avuç toprak bile vermediler. Bunun hikayesi uzundur, sonra anlatayım. Nerede kalmıştık? Ha, ölen öldü, dönen döndü. Kalanlarla hayata tutulmaya başladık. Her şeyimizi kaybetmiştik. Yoktan var etmek zorundaydık her şeyi. Baştan söylemiştim, biz Hristiyanlıktan Müslümanlığa dönerek, din değiştirerek hayatımızı kurtarmıştık. Ama buna kurtarmak mı denir, zehir etmek mi denir pek anlayamadım. Bir burukluk, bir pişmanlık hiç peşimi bırakmadı. Babam, dedem dinlerini, inançlarını değiştirmediklerinden ölüme bile bile gitmişlerdi. Biz de annem ve kardeşimle bile bile yaşamak için din değiştirmiştik. Siz dönme, dönmelik, din değiştirme ne demektir bilemezsiniz. Yaşamayınca anlaşılmaz bunun acısı, zorluğu. İnansan bir türlü, inanmasan bir türlü. Merzifon'daki insanlar, konu komşu Türkler bizim dönme olduğumuzu biliyordu. Dönmelik zordur. Herifin kendisi Müslümanlığın icaplarını yerine getirmez ama dönmenin Müslümanlığın icaplarını harfiyen yerine getirmesini ister. Seni izler, kontrol eder. Evimizin içinde serbesttik ama dışarıya karşı çok dikkatli olmalıydık. Ramazan geldi mi sahura kalkar, ışıkları yakar, sanki oruç tutuyormuş gibi davranırdık. Sonra da kendi haçımızı çıkarır, duamızı yapardık. Bu zorluklar 1918'e kadar sürdü. Sonra Osmanlı Devleti umumi harpte yenildi. İsteyen dinine geri döndü, hatta kilise bile açıldı. Ateş Rumları da sardı. İşler düzeldi, düzelecek derken harp yine başladı. Bu sefer Rumlara saldırmaya, Ermenilere yaptıklarının benzerlerini Rumlara yapmaya başladılar. Bizi yakan ateş sonunda hem de bizden 5 sene sonra Rumları sardı. Bak şu kolumdaki yara izine. Neyin nesi bu yara diyeceksin, anlatayım. Yıl 1920, yaşım 15. Ermenileri yakan ateş söndü sönüyor derken bu sefer de Karadeniz taraflarında Topal Osman çeteleri ortaya çıktı. Rumları vuruyor, öldürüyorlardı. Aynen hatırlıyorum, bir cumartesi günüydü. Topal Osman çeteleri Rumları basacağız diye Merzifon'a geldi ama Merzifon'da fazla Rum nüfus yoktu. Olanları da zengin değildi. O zamanın Merzifon'undaki bazı çapulcular, kimi Müslümanları, Topal Osman'ın adamlarını Ermenilere karşı kışkırttılar. Ermenilerin kalanlarını, Müslüman olup hayatlarını kurtarmış olanları bu vesileyle Topal Osman'ın adamlarına temizletmek istediler. Mallarına el koymaktı maksatları. Bunun üzerine Topal Osman'ın adamları Ermeni evlerine hücum etmeye başladı. Ölüm korkusu sardı gene Ermeni mahallesini. Ne yapacağız? Kime gideceğiz? Amasya'da posta memuru olan eniştemiz Nuri Bey 3 ay kadar önce Merzifon'a nakil olmuştu. Ailesini sahipsiz bir Ermeni evine yerleştirmiştik. Annemin aklına Nuri Bey geldi. Devlet memuru olduğundan onu güvenlikli hissetmiştik. Anneannem, annem, ben ve küçük kardeşim ile birlikte korka korka, sine sine eniştemiz Nuri Bey'in evine gittik. Hanımı sizin yüzünüzden beni de götürürler diye içeri almak istemedi. Yalvardık. Korka korka kapıyı açtı bize. Girdik içeriye ama bizim yerimiz oldu bir diken, duramaz olduk. Akşam oldu, Nuri Bey gece nöbetini bitirmiş geldi. Korkudan titriyordu. Dünya yanıyor, merzifon yanıyor, yanıyor diye evin içinde dört dönüyordu. Bizim kız sizin yüzünüzden başımıza bela gelecek, gidin deyince Nuri Bey hanımının ağzının üstüne bir tokat vurdu. Sen Ermeni değil misin? Sen bunların kızı değil misin? Sen akrabalarına nasıl gidin dersin? Can derdine düşmüştü. Korku kardeşini, akrabasını, anasını, babasını unutturur insana bazen. Rahmetlik annem Allah'ın dediği olur derdi. Çıkalım gidelim buradan, ne olursa olsun. Çıktık. Evimizden başka gidecek yerimiz yok. Eve vardık. Düşünüp taşındık. Gidebilirsek Amasya'ya bir akrabamızın yanına gidelim dedik. Babamgil sevkiyete giderlerken götürürüz diye altın gizli kemer yapmışlarmış. Götürememişler. Annem sakladığı yerden çıkardı. Benim belime iki sefer doladı. Sıkı sıkı nasıl davranacağımı anlattı. Bana cesaret verdi. Hadi hayırlısı diyerek evden çıktık. Ben evin büyük erkeğiyim. 20-30 metre önden gidiyorum. Arkadan gelen anneme, anneanneme, küçük kardeşime öncülük yapıyorum. Etrafı kolaçan ediyorum. Okulun arka yanına, yokuşun alt başındaki yol ayrımına gelir gelmez iki çete, bir de Laz mahalle bekçisi önümü kesti. Topal Osman'ın adamları beni tuttu. Ulan Türk müsün, gavur musun? Türk'üm, Müslümanım. Bekçi, anasını siktiğim gavur çocuğu, sen ne zamandan beri Türk oldun? Yüzüme iki tokat attı. Yakalayın. Tanırım ben bunu, gavur dölüdür o. Çetenin biri çekti kasaturasını, beni öldürecekti. Koluma engel yaptım. Bıçak koluma denk geldi. Canımı kurtarmak için çabalarken belimdeki altın kemeri çözüldü. Çetenin eline dolandı nasılsa. Altınları aldılar. Durmur, kaçtı kaçıyor, tut gebert. Canımı kurtardım kaçtım. Kolumu kötü kesmişti. Kan akıyordu. İzimi kaybettirdim. Evimize geldim. Annemler de benim başıma gelenleri görünce eve kaçmışlar. Annem kapıda merakla beni bekliyormuş. Hemen beni içeri aldı. Ağlamaya başladım. Altınlarımız gitti. Altınlarımızı aldılar. Sus, ağlama. Giden altın olsun. Bir torba daha var. Kolumdaki yarayı sardı, kanı kuruttu ama bıçak izi işte duruyor. O günlerin hatırası. Akşam öyle ettik. Amasya'ya falan gitmekten vazgeçtik. Yollar tutulmuş, Ermeni mahallesi sarılmıştı. Ertesi gün komşumuz Hermine bizi gördü. İçeri aldı. Terzi olan kızı çetenin birine gömlek mi dikiyormuş ne? Akşamüstü çete gömleğini almaya gelince bizi gördü. Akşam burada kalırsanız sizi perişan ederler. Gelin ben sizi götüreyim dedi. Çaresizdik, güvendik, iyi birisiymiş. Bize kötülük etmedi. Bizi Rum okuluna götürdü. Rum okulu ufak bir evdi. Baktık ki 50-60 kadın, kız, çoluk çocuk okulun içinde bekleşiyor. Ne olursa beraber olsun, burası daha güvenli dedik. Korkuyla bekleşirken iki çete geldi. Ellerinde bir çarşaf. Kimin üzerinde para varsa çıkarsın, buraya döksün. Kimse gizlemesin. Biraz sonra arama yapacağız. Üstünden para çıkanı öldüreceğiz. Annem üzerindeki altınları çıkarıp döküverdi. O annesinin yaşlı annesi, ah kızım, altınları veriyorsun ya, canımızı sağ koysalar bari. Annem cesur bir kadındı. Çetelere, oğlum üstümüzde başımızda ne varsa aldınız. Bakın çoluk çocuk aç sefil, perişan, bırakın da evimize gidelim diye yalvardı. İnsan öyle zamanda, affedersin, mala dönüyor. Ne açlık biliyor ne korku, hiç, mallaşıyor. Çeteler paraları, altınları alıp gittiler. Yatsı ezanı zamanı oldu. Başımızda bekleyen çeteler emretmeye başladılar. İnin aşağı. İndik. Çift sıra olun. Olduk. Yürüyün bakalım. Yürüdük. Ermeni kilisesinin yanından geçtik. Yürüyerek doğru Fransızların büyük okuluna. Vara vara vardık ki içerisi çoluk çocuk, yaşlı genç, belki 200 kişi dolu. Bulduklarını oraya götürmüşler. İkide bir gelip tehdit ediyorlar. Para vereni bırakacağız. Evinde para olanlar göstersin. Sanki evler para dolu. Aldanıp gidenler bir daha geri gelmiyor. Parayı alıp öldürüyorlar. Sabahleyin altımızdan üstümüzden okulu ateşe verdiler. Yanıyoruz. Tabanlar ısındı. Ayağımızın birini kaldırıp birini basıyoruz. Ben pencerenin pervazına ata biner gibi oturdum. Bir ayağım dışarıda, diğeri içeride. Atlayıp kaçacağım. Annem tutuyor. Atla, sen nereye gideceksin, nereye kaçacaksın? Etrafı sarmışlar. Atta çevrede silahlı, süngülü, askeri, sivili dolaşıyor. Bizim yanışımızı seyrediyorlar. Bir fırtına var ki ağaçları kökünden devirecek. Yangın yayılıyor. Ermeni mahallesini sardı iyice. İşte tam bu sırada nur içinde yatsın, hükümet tabibi Ahmet Efendi elinde papayla hızla bağırarak yokuş yukarı nefes nefese geldi. Bu ne vicdansızlık, bu ne dinsizlik? Hangi kitapta yazıyor insanların diri diri yakılması? Böyle vahşilik mi olur? Bırakın insanları. Fransız okulunun kapısı önünde duran eli silahlı çeteleri yarıp geçti, açtı kapıyı. Ahıra malları doldurursun da kapısını açıverince kimi ayak altında, kimi üstünde birbirini çiğneyerek kaçarlar ya, insanlar da aynı öyle dışarı attı kendilerini. Biz dışarı çıktıktan 5 dakika sonra o koskoca bina çöktü. 5 dakika daha içeride kalsak, 5 dakika daha Ahmet Efendi gelmese diri diri yanıp ölecekmişiz. Cenab-ı Allah tutmuş evi. Oradan bizi alıp kışlaya götürdüler. 2 gece kışlada yattık. Ölüleri mölleri topladılar. Ama Merzifon'un en kıymetli mahallesi, o çok güzel ahşap evler cayır cayır yandı, kül oldu. Hamama kadar olan tüm Ermeni mahallesi yok oldu. Bizim ev hamamın aşağısındaydı. Hamam kesmiş yangını. Böylece kurtulmuş yanıp kül olmaktan. Bir hafta sonra çeteler çekip gidince evlerimize geri döndük. Çeteler kaç kişiyi öldürdü, kaçını yaraladı bilmiyorum. O günlerde hükümet mükümet yok ki insanları korusun, yangını söndürsün, ölenleri, yaralıları ilan etsin. Bir hafta sonra eve geldiğimizde evimizin kapısı han kapısı gibi ardına kadar açılmıştı. Affedersin, tuvaletin süpürgesine varıncaya kadar evde ne buldularsa alıp vurup götürmüşler. Evde süpürge bulamadık. Komşudan emanet süpürge istedik de evdeki çöpü çörpüyü temizledik. Evimizi öyle yağmalamışlar. Aşağı odada bir dolabımız vardı. Onu da götüreceklermiş. Kapıdan dışarı çıkaramamışlar. İnsanoğlu azdı mı, gözünü kin bürüdü mü, canavardan beter olur. Köpek köpeği ısırmaz, yılan yılanı sokmaz ama insan insanı bir kulpunu bulup çimçiğ yer, diri diri yakar. 40 yıl selam verdiği komşusunun kanını içer. İnsanoğlunun gözünü kan bürüdü mü, din iman kalmaz. O günleri de atlattık, nur içinde yatsın. Ahmet Efendi sayesinde ölümden döndük. Hayat durmuyor ki, insan bu, yiyecek, içecek. Ölenle ölünmüyor. Annem 25 yaşında dul kalmıştı. Ben 10 yaşından beri felaketler içinde yetim büyümüştüm. Kıyıda köşede altın akça kalmamıştı. Alıp satacak mal mülk yoktu. Dedemin 3200 dönüm çiftliğinden bir avuç toprak vermemişlerdi. İçeriği dışarıyı bilmeyen annem dokuma tezgahının başına geçti. Gece gündüz kilim dokumaya başladı. Ben 13-14 yaşımdan itibaren çalışmaya, evin geçimine yardım etmeye çalışıyordum. Bu arada Rumları sürmeye başladılar. Topal Osman'ın çetelerinin baskınından sonra çevredeki Rumlar teker teker kayboluyordu. Rumların sürgünü Ermenilerin sevkiyeti gibi olmadı. Ama sürgün sürgündür. İnsan başına gelmesin. Rumlara hiç yardım edemedik. Edecek durumumuz yoktu. Korkuyorduk. Çaresizdik, yalnızdık, kimsesizdik. Dünya sanki bize düşman gibiydi. Amasya bölgesinde, Samsun'da, Karadeniz sahilinde çok Rum vardı. Rumlar Ermeniler gibi kuzu kuzu gitmedi. Çetecilik oldu. Rumlar da silahlandı. Dağa çıktılar. Kendilerini dağlarda korudular. Silahlanıp kendilerini çetelere karşı korumasalar onların da sağ kalanı olmazdı. Yalnız zaman 1915'ten farklıydı. Rumlar da güçlüydü. Savaş oluyordu. Rumların kimi öldü, kimi öldürüldü, kimi kayıklarla, gemilerle Rusya'ya kaçtı. Kimi Yunanistan'a kaçtı, gönderildi. Ama Ermenilerin başına gelen felaketin büyüklüğü Rumlarınkiyle karşılaştırılamaz. Ermenilerin felaket günlerinde bir Ermeni ailesinden, bir Ermeni sülalesinden 1-2 kişi kurtulabildi. Rumların felaket günlerinde ise bir Rum ailesinden, bir Rum sülalesinden ya 1 ya da 2 kişi öldürülmüştü. Rumların başına gelenler ile Ermenilerin yaşadığı felaket bu şekilde karşılaştırılabilir ancak. Her şeye rağmen yaşamak. Ne diyorduk? Geçim derdi büyüktü. Ben 1927 yılında Samsun'a gidebilmek için seyahat belgesi çıkarttım. O zamanlar Ermenilerin bir yerden bir yere gitmesi serbest değildi. Devletin verdiği bir vesikayla seyahat edebiliyordum. Samsun'da iş buldum. 95 kişinin çalıştığı bir marangoz demir atölyesinde 3 yıl çalıştım. 3 yıl sonunda elene elene 13 kişi kaldık. bana 3 sene çalışmış, hiçbir kötü hali görülmemiştir diye bir bonservis verdiler. Samsun'dan döndükten 2 gün sonra büyükannem öldü. Samsun'da marangozluk öğrenmiştim. 1931'de bir marangoz atölyesi açtım. Annem yalnızdı. Merzifon'un Hacıköy kazası var. Oradan Ermeni bir köylü kızıyla evlendim. Yıl 1932 oldu. Evlendikten 20 gün sonra bedel verip askere gittim. 6 ay askerlik yaptım. Eşimle iyi geçindim. 40 yıl beraber yaşadıktan sonra 1972'de vefat etti. Dedim ya, dedemin 3200 dönüm çiftliği vardı. Sevkiyetten sonra Merzifonlu 4-5 kişi el koydu. Malımıza el koyanları biliyordum. Köyün ileri gelen zenginleri ağaları el koymuştu. Sadece 250 dönümünü Yunanistan'dan gelen mübadillere verdi devlet. Dedemin mallarını geri almak için uğraşmaya başladım. Kazandığımı avukatlara veriyordum. Tapu dairesine gittim. Baktım, tapudaki memurlar allem kallem edip dedemin toprağının bir kısmını kendi aralarında paylaşmışlar. Bağımız vardı. El koyan adamdan kendi malımızı parayla satın aldım. Fakat en sonunda bu işin sonu olmadığını anladım. Avukatı mahkemeyi bıraktım. Mallarımız onun bunun çiftliği oldu göz göre göre. Mallarımıza el koyanların kimisi dert buldu, kimisi sürünüyor. Ahlı mal yüz güldürmez. Vardım birinin yanına. Bak dedim, malımıza el koydunuz. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Daha 1-2 kişi var, sürünüyorlar. Cenab-ı Allah bana sağlık verecek, onların da süründüğünü gördükten sonra öleceğim. Babadan anadan bir şey kalmamıştı. Kendi alın terimle yoktan var ettim her şeyi. Şu boğazımdan haram tek bir lokma girmedi çok şükür. Belimizi biraz doğrultup çoluk çocuk sahibi olduk. Düze çıktık, çıkıyoruz derken 1938'de ihtiyat askerliğine götürdüler. Önce Balıkesir Sındırgı'ya, sonra Adana'ya gönderdiler. Ekmek karneyleydi. İnönü zamanıydı. İhtiyat askerliği bitti. İşimin başına geçtim. Geçiyorum derken bu sefer başka bir bela kapımızı çaldı. 1942'de varlık vergisi kanunu çıktı. Kanun varlıklı herkes için çıkmıştı ama Ermeni, Rum, Yahudi, dönme tüm gayrimüslimlere uygulandı. Kendisi askerden malına varlık vergisi geliyordu. Ermeni 500 dediyse Müslümana 5 kuruş derdi. Vergide büyük eşitsizlik oldu. Kesinleşen vergi miktarına itiraz hakkı yoktu. Vergisini veremeyenler Erzurum Aşkale'ye gönderildi. Varlık vergisi çıktığında ben ikinci defa ihtiyat askerliği yapıyordum. Bana da varlık vergisi yazacaklarmış. Kolej mezunu, belediye encümen azası Cemal Bey adında bir Türk arkadaşım vardı. İtiraz etmiş. Yahu biz onlara yardım edeceğimize bir de varlık vergisi mi yazacağız? Ayıptır. Adam askerdeyken varlık vergisi yazılır mı? Olmaz böyle şey. Cemal Bey sayesinde varlık vergisinden de Aşkale'ye gitmekten de kurtuldum, sağ olsun. Cemal Bey vefalı bir dostumdu. Varlık vergisi fırtınasını da atlattık. İşlerime yoluna koydum. Hayatımda sadece Menderes hükümeti döneminde rahat bir nefes alabildim. Fakat Ermeniler birer ikişer İstanbul'a, Amerika'ya, Kanada'ya, Fransa'ya göçtüler. Özellikle gençler yurt dışına gitti. Benim ilk eşimden bir oğlum, 3 kızım oldu. Oğlumla 1 kızım Kanada'ya gittiler. Şu anda dünyanın neresine gitsen Ermeni bulursun. Mısır'da kuzenlerim var. Merzifon'da Ermeni olarak sadece karımla ben kalmıştım. Köylerden gelenlerle zamanla eski dostluklar, arkadaşlıklar kayboldu. İnsanlar arasında eski samimiyet yok oldu. Hiç kimsem kalmayınca, eski tanıdıklar, komşular gidince ben de istemeye istemeye İstanbul'a göçtüm. Merzifon'da 5-10 hane Ermeni kalsaydı, her adımıma birer kırmızı altın verselerdi, gene gelmezdim İstanbul'a. Ama yalnızlık çekilmiyor. İnsan kendini eşinin dostunun yanında güvende hissediyor. İstanbul'a gelince ilk eşim vefat etti. 2 yıl yalnız yaşadım. Olmadı. Evlendim. Şimdi ikinci eşimle beraberim. 1905'te doğmuşum. Yaşım 100'e geliyor. Yaşlandıkça eski günleri arar oldum. 93 yıl yaşadım. Bir rüya gibi. Hiçbir şey anlamadım yaşadığım hayattan. 93 yıl daha yaşasam tatsız olduktan sonra ne anlamı var? Sık sık bana soruyorlar, hayattan ne öğrendin, bize ne diyeceksin? Daima birbirinizle kardeş gibi yaşayın, birbiriniz hakkında kötülük düşünmeyin diyorum. Çok acılar çektim, ölüm korkusunu burnumun ucunda duydum. Defalarca ölümün kapısından döndüm. Hala Ermeni düşmanlığı, Müslüman-Hristiyan ayrımı yapanlar var. Bir yudum huzurumuzu çok görüyorlar bize. Biz çektik, hiç olmazsa çocuklarımız çekmesin diyorum. Hala insanları birbirine kışkırtanlar var. Baştakilerin işi bu. Çoğu da cehaletinden inanıyor bu kışkırtmalara. Aslında Allah hepimizi bir yarattı. Ne Ermenisi, ne Çingenesi, ne Rumu, ne Yahudisi, ne şu, ne bu. Hepsi birdir insanların. Çocuk doğduğunda ne Hristiyandır ne Müslüman. Anası babası neyse ondan olur. Cenab-ı Allah bir yaratır insanları. Ayrımı yapan insanların kendisidir. Gençlere, bana soranlara hep aynı öğütü veriyorum. Daima birbirinizi sevin. Sevgidir insanı insan yapan. Vahram Karabent ve Ohan Özant ile görüşmeden sonra teşekkür ederek evlerinden ayrıldım. İstanbul'un sıcak bir akşamıydı. Yürüyerek Bakırköy sahiline indim. İnsan kalabalığı sokaklara sığmıyordu. Sahilin az sakin bir köşesine oturup Marmara Denizi'ni seyrettim. Ay vardı. Mehtap'ın saçları ıslanıyordu. Yakamozlu İstanbul sularında. Neydi bugün duyduklarım? Nasıl olabilmişti bunlar? Kitaplar neler yazıyor? Vahram Karabent ne söylüyordu? Anlatılanları duydukça merakım daha da artıyor. Hem bu şartı bana koşan Meline'ye hem de git ne var bunda? Bulursan Tokat'ta başımın ağrısını dindiren nur yüzlü Ermeni kadına selam söyle diyen anneme doğru içimden sıcak sıcak rüzgarlar esiyordu. Rüzgarlar içimin duygularını dalga dalga Honaz'a ve Venedik'teki Ermeni manastırında Ermeni edebiyatını inceleyen Meniliğe götürüyordu. Yakamozların ışıltısında rüzgarın yankısını dinledim. Yüreğimi susturmaya yetmiyordu yankıların tınıları. Telefon kulübesinden önce anneme uzandım, ellerinden öptüm. İyi ki beni gönderdin buralara. Neler gördüm, neler dinledim bilemezsin. Yarın dönüyorum. Merak etme anacığım. Sonra Venedik'teki Meline'nin telefon numarasını çevirdim kapısını çalarcısına. Meline şaşırdı beni karşısında görünce. Bir haftadır yollardayım. Bana Akdamar Adası'na gitme dışında şartını yerine getirdim Melineciğim. İyi ki bu şartı koşmuşsun bana, iyi ki sevmişim, tanımışım seni. Sen olmasan ne Zaruhi'yi, ne Ani'yi, ne Vahram Karabent'i arayıp bulabilirdim. Meline'nin sesi gene gözleri gibi güneşliydi ama bu akşam Venedik'in su altındaki sokaklarının yosun kokusu da silmişti sesinin sevecen melodisine. Vahram Karabent'in son sözlerini tekrarladım. Meline çok sevindi, beni de mutlu etti. Konuşacak, birbirimize anlatacak çok şeyimiz var. Almanya'ya döner dönmez buluşalım. Vahram Karabent'in son sözlerinin vasiyeti olduğunu ise aradan tam 3 ay geçtikten sonra Almanya'da öğrendim. Ohan Özant'ın torunu Linda bildirdi. Vahram Karabent'in daima birbirinizi sevin, sevgidir insanı insan yapan sözleri beynimde, kulağımda çınladı, kaldı. Toprağın bol olsun, Merzifonlu Vahram Karabent. 11. ayrımın sonu, sayfa 147.